Dördüncü ayrım.
Ve hiç konuşmadan eve döndüler. Onları merdiven başında karşılayan Malik'e taşmış bir merakla söyleniyordu. Nerede kaldınız canım? Merak ettim. Hiç bu kadar uzağa gidilir mi? Vedat soluyarak cevap verdi. Çok uzağa gitmedik. Biraz ileride oturduk. Ben ağır yürüdüğüm için geciktik. Ortalık iyice kararmıştı. Hizmetçi iskemlenin üstüne çıkmış, sofadaki büyük asma lambayı yakmaya uğraşıyordu. Vedat odasına girerek Fehima'nın yardımıyla hemen soyundu ve yatağına uzandı. O derece yorgundu ki kımıldayacak hali kalmamıştı. Bir saat kadar öyle hareketsiz yattıktan sonra önüne getirilen yemeğini yedi. Fakat lokmaları gayet güç yutuyordu. Sonra tekrar yatarak sessizce kaldı. Fehima'nın odada bulunmadığı bir sırada Malik'e onun yanına sokulmuştu. Telaşla bir kağıt açtı ve uzattı. Siz yokken Ruşen Bey'den bir mektup geldi. Fehima'nı Süha'ya istiyorlar. Bak, oku. Genç adam hiç solunacak kadar titremişti. Saçlarının diplerinden ani bir ter fışkırdı. Bir ölü yüzü gibi sararan yüzünü zoraki bir tebessümle aydınlatmaya çalışarak "Ya!" diyebildi. Ve mektubu alarak göz gezdirmeye başladı. Malik'i ayakta merakla kuzeninin vereceği cevabı bekliyordu. Onun tekrar tekrar aynı satırları okuduğunu ve hiçbir şey söylemediğini görünce sabırsızlandı. Bir şey söylemiyorsun, yoksa uygun görmedin mi? Vedat derin bir nefes aldı. Dudakları titriyordu. Niçin uygun görmeyeyim? Mükemmel bir kısmet, diye mırıldandı. Fakat pek sevinmişe benzemiyorsun. Bilakis, yalnız yorgun olduğum için konuşmaya, hatta gülmeye halim yok. Fehiman ne diyecek acaba? Daha ona duyurmadım. Bir dene bakalım. Ne denemesi? Söyle. İstemez mi dersin? Ne bilirim. Malik'e o derece neşeliydi ki Vedat'ın garip sözlerini ve tavrını pek fark etmedi. Galiba dedesinin yanında. Çağırayım diyerek odadan çıktı. Vedat yalnız kalınca bakışlarını çok acı bir bulut kaplamıştı. Birçok kere derin derin içini çekti. Sonra kirpiklerinde toplanan yaşların akmasını önlemek için gözlerini kapadı. Dakikalar uzuyor fakat kimse gelmiyordu. Yalnız derinden Fehiman ile annesinin gittikçe hızlanan konuşmaları duyuluyordu. Vedat heyecan içindeydi. O kadar ki yataktan doğrulmuş, dirseğini yastığa dayayarak başını öne doğru uzatmış, dinliyordu. Biraz sonra Fehiman'ın hızla kendi odasına girdiğini, kapıyı kapadıktan sonra hıçkırarak kayvasına kapandığını duydu. Ara kapı aralıktı. Ama içerisi karanlık olduğu için hiçbir şey seçilmiyordu. Bu sırada Malik'e değişik bir yüzle Vedat'ın yanına geldi ve bitişik odaya işaret ederek yavaş sesle dedi ki "İstemem" diye tutturdu. "Olur şey değil." Vedat hafifçe gülümsedi. Dudakları titriyordu. "Sebep neymiş?" "Söylemiyor. Ben onunla yaşayamam" diyor. "Bütün söylediği bundan ibaret mi?" "Daha ne olsun? Çocuktur. Kandırılabilir. Öyleyse bu işi sen üstüne al. Hepimizden çok sana düşkündür. Sözünü muhakkak geçirirsin." Vedat garip bir gülmeyle "Bu olacak iş mi?" dedi. "Niçin olmasın? Abisi değil misin? Önce güzellikle söyle, sonra biraz sertleş." "Tuhafsın abla. Aynı şeyi senin yapman daha doğru değil mi?" "Ben ileri gitmek istemedim." Vedat başını salladı. "Peki, bir kere de ben denerim," dedi. Gökyüzünde siyah bulutlar koşuşuyordu. Havada müthiş bir kasvet vardı. Yan tarafta açık kalan pencerenin perdesi arada sırada çarpan bir rüzgarla şişip inerek şaklamaya benzeyen garip bir ses çıkarıyordu. Tam gece yarısıydı. Vedat karılısı içinde gene doğruldu. Nefes almaktan ziyade havayı yemek istiyor gibi ağzını açıyor ve ısrarla aralık kapıdan karanlık odaya bakıyordu. Uzaklarda arada sırada şimşek çakıyordu. Pencereden giren rüzgarın odayı yalayan ılık nefesi gece lambasının zayıf ışığını titretmekteydi. Bir aralık daha yakınlarda bir şimşek çaktı ve gecenin derin sessizliği içinde homurtuyu andıran uzun bir gök gürültüsü duyuldu. Bir fırtınanın yahut sağanağın yaklaştığı muhakkaktı. Gittikçe çırpınmasını arttıran perde daha şiddetle şaklıyor ve hayli gürültü yapıyordu. Bu sırada uzaklardaki ağaçlar müthiş bir hışırtı kopardı. Bu hışırtı bir dakika içinde evin önündeki ağaçlara yetişmişti ve aşağı katlarda çarpan birkaç kapıyla beraber pencerenin perdesi bağlı olduğu tokmağı yerinden sökerek havalandı. Gök gürültüleri aralıklarını sıklaştırıyor, şimşekler karanlık gökyüzünü beyaz şelalelerle damar damar çatlatıyordu. Fehima'nın odasında bir ayak sesi belirdi. Çok geçmeden küçük kız telaşla Vedat'ın odasına girerek "Fırtına çıktı abi, pencereyi kapatayım mı?" diye sordu. Vedat başıyla tasdik işareti vererek kendini arkaya bırakmıştı. Fehiman camı kapayıp perdeyi yerine taktıktan sonra odasına doğru yürüdü. Ama genç adam hafif bir sesle "Fehiman" dedi. Çocuk döndü. Soluk yüzünde parlayan güzel gözleri kıpkırmızıydı. "Beni mi çağırdınız abi?" "Evet. Yanıma gelir misin biraz?" Fehiman Karla'ya yaklaştı. Vedat ona oturmasını işaret ederek ellerini tuttu. "Hala uyumadın değil mi?" "Hayır." "Çok yanlış davranıyorsun yavrum. Beni de üzüyorsun. Üzülseniz ızdırabımı anlamış olurdunuz. Süha'yla evlenmeye razı olmalısın. O seni muhakkak mesut edecektir. Bu sözü bana tekrar etmeyin abi. Ama bu yaptığın delilikten başka bir şey değil. Niçin? Çünkü bir gün nasıl olsa evlenecek ve bizlerden ayrılacaksın. Ben hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Sırf sizin yanınızda kalmak için. Ama bu yaptığın delilikten başka bir şey değil. Ne olursa olsun. Ben yalnız sizin yanınızda mutlu oluyorum. Öyle sanıyorsun. Mutluluğun ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bildiğim kadarı bana yeter. Fazlasını istemiyorum. Kendine yazık edeceksin. Asla. Fakat öyle zannediyorum ki abi, siz bana güvenmiyorsunuz. Arzumu bir çocuk hevesi sanıyorsunuz. Eğer böyleyse size yemin ederim ki yanılıyorsunuz. Bana inanın, güvenin. Daha ne söyleyeyim? Hiçbir şey söyleme. Yetişir. Vedat buz kesilmiş parmaklarıyla çocuğun yanaklarından sızan yaşları sildi. Sonra elinde olmadan onu biraz daha kendine çekerek "Beni ne zamandan beri bu kadar seviyorsun?" diye sordu. Fehiman birdenbire genç adamın boynuna sarıldı. Vücudunun bütün ağırlığı onun şiddetle kalkıp inen göğsüne yüklenmişti. "Dizimi sardığınız geceden beri," diye fısıldadı. Gece lambasının zayıf ışığı yüzlerinde oynaşıyor, dışarıda müthiş rüzgarla beraber iri yağmur taneleri düşüyordu. Bu sırada tam tepelerinde bir şimşek çaktı ve gökler çöküyor gibi dehşetli bir gök gürültüsü her tarafı inletti. Fehiman, Vedat'a daha sıkı sarılmıştı. Yüzünü onun boynuna saklıyor, küçük hassas burnuyla usul usul tenini kokluyordu. Genç adam bu ateşli çemberden kurtulmak için bir hareket yaptı. Fakat bu, çocuğun daha fazla göğsüne düşmesinden başka bir şeye yaramadı. Bitkin bir sesle, "Fehiman, artık git," diye fısıldadı. Fakat bu emir dudaklarında boğuldu. O zaman birdenbire örtüyü açtı ve onu tamamıyla içeri alarak kolları arasında hapsetti. Vedat'tan arkadaşı Nizamettin'e mektuplar. Çiftlik, 28-11-1931. Aziz kardeşim, mutluluğumu müjdeleyen mektubuma gönderdiğin uzun cevap beni o derece duygulandırdı ki, sana bahtiyarlığımın o sonsuz neşesi içinde hayatımı bütün ayrıntılarıyla anlatmak için kaleme sarıldım. Evet, çok mutluyum. O kadar ki bacaklarımı kaybetmeden önce bile bu kadar mutluluğun yarısına sahip olmamıştım. Bunu daima söylemek, daima haykırmak için içimde derecesiz bir ihtiyaç duyuyorum. Hele sana, senin gibi bütün keder ve neşelerimi paylaştığım samimi bir dosta bu tekerlemeyi yapmak, ruhumdaki taşkın sevinci her an tazeliyor. Fehiman'la evleneli tam 2 ay oldu. Bu evlenme olayı karşısında en çok şaşıran ablam bile ikimizin ortak saadetine sevinçle katılıyor, bizi birbirimize mal eden çirkin fakat tatlı mecburiyetin hiç farkında olmadı. yalnız kızımı ve benim çocukça ısrarlarımızda biraz münasebetsiz buldu, işte o kadar. Mesudum, derecesiz mesudum. Saadetimin sırrını ilk keşfeden sen olduğun için onun büyük coşkunluğunu kucak kucak başına yağdıracağım. Tehiman bana Vedat dediği andan beri çocuk bedenine saklanan olgun ve hassas ruhunun örtüsüne büründü. Tepeden tırnağa vefa ve bahar kokuyor. Yanımda o kadar mutlu oluyor ki bazen gözlerinden sevinç yaşları döküldüğünü görüyorum. Bu sırada sitemi de unutmuyor. Beni bir çocuk sanmakta ne kadar haksız olduğunu görüyor musun? Az kaldı ikimize de yazık olacaktı, diyor. Gönlümün üzen bir nokta varsa o da madendekilerin yüzüne bakmayışım. Bu gerçekten bana pek ağır ve acı geliyor. Süha 2,5 ay evvel Berlin'e gitti. Orada birkaç yıl staj yapacakmış. Düğünümüzde yalnız Türkan ile Ruşen Bey bulundular. Onlar da bir hoştu. Ne olsa davranışım ayıplandı. Bereket versin, suçun çoğunu Feyman'ın çocukluğuna yüklüyorlar. Fakat onun hiçbir şeye aldırdığı yok. Geçen sabah ayak sesiyle uyandım. Erkenden kalkmış, odada geziniyor, çay hazırlıyordu. Feyman diye seslenince yanıma geldi. Terden nemlenmiş alnımı severek, nasılsın, rahat uyudun mu diye sordu. Hala bir anne şefkatiyle sağlığımı düşünen küçük karımı göğsüme çektim. Senin koynunda rahatsız uyumak mümkün mü? Dedim. Pembe dudakları arasından düzgün dişleri görünüyordu. Bu dudakların ateşini yüzümde hissederken onun bazen mümkün diye fısıldadığını ve sonra küçük kahkahalarla güldüğünü duydum. Küçük ocakta kaynayan çay suyu taşmamış olsaydı münakaşamız daha devam edecekti. Karım hemen koşup çaydanlığı indirdi ve çayı haşladı. Sonra tekrar yanıma gelerek, ''Eniştem ile ablam galiba bana dargınlar.'' dedi. Endişesiz görünmek istedim. ''Niçin dargın olsunlar? Sen kuruntu ediyorsun.'' ''Hayır, bak düğünden beri mektup bile yazmadılar. Fakat haksız değiller mi?'' ''Elbette. Acaba neden bu kadar öfkelendiler?'' ''Öfke değil ama canları sıkılmıştır.'' Süha herhalde sana fazla tutkundu. Ama bu tutkunluk şüphesiz bizimkine benzemiyordu. Ne gibi? Yani onu bedbaht edemezdi. Ne biliyorsun? O tek taraflı sevginin bedbaht olduğuna inanmak lazımdır. Her tek taraflı sevenin bedbaht olduğuna mı? Bu doğru mu? Evet. Hatta Süha'nın uzaklara gidişi belki de kendini avutmak içindir. Fehiman derin bir düşünceye daldı. Bütün bu şeyleri ona ilk defa hatırlattığım için Süha'ya karşı tutumumun onu nasıl yaraladığını anlamıştı. Fakat her şeye rağmen bir haksızlıkta bulunmadık, dedi. Böyle kabul ediyoruz. Belki de tamamıyla haksızlık ettik. Hayır, hayır. Öyle mutluyum ki böyle şeyler düşünmek istemiyorum. Bahis burada kapandı. Saadetimi haykırmak isterken sana bu satırları niçin yazdığımı bilmiyorum. Herhalde bu çok mesut insanların anlamsız kuruntularından biri olsa gerek. Karım bu sırada sobayı yakmakla uğraşıyor. Havalar adam akıllı soğudu. Hatta bu sabah sulu bir kar serptiğini gördük. Sana yakında gene yazarım. Şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık aziz kardeşim. Vedat. Çiftlik 7-8-1932. Kıymetli dostum, uzun zamandan beri mektubunu cevapsız bırakmamın sebebi mutluluğuma eklenen ikinci bir mutluluğun telaşıydı. Müjdemi birdenbire vermek istemiyordum. Artık vakit kaybetmeden bunu söyleyebilirim. 4 günden beri baba oldum. Mini mini bir oğlum var. Karım çektiği acılara rağmen benden fazla mesut görünüyor. Yavrumuzun sevgisini paylaşamıyoruz. Bir insan tasavvur et ki sakattır, kötürümdür. Onu kusurunu görmeden, derecesiz seven, çok güzel ve çok genç bir karısı var. Saadet tüten yuvanın havasına bir de tatlı cıvıltı karışıyor. Dünyada aranan ve hayattan beklenen şey nedir? Ben yukarıda saydığım birkaç satır içinde hepsini buluyorum. O kadar mesudum, o kadar bahtiyarım ki, Dün sabah karımın karolasına yakın bir koltukta oturuyordum. Açık pencereden tatlı bir yaz rüzgarı giriyor, güzel kokular getiriyordu. Karım o anda solgun yüzüyle ve dağılmış saçlarıyla öyle masum bir güzellik taşıyordu ki, ben dalgın onu seyrederken gülümsedi. "Vedat, seni hiçbir zaman bugünkü kadar güzel görmemiştim," dedi. Öyle neşeli, öyle çılgın bir kahkaha attım ki küçük uyandı ve ağlamaya başladı. İkimiz birden onun beşiğine uzanıp susturmaya uğraştık. Sonra kahkahamın sebebini anlattım. O da gülüyor, "Kalplerimizin de bir attığına inanacağım geliyor," diyordu. Madene telgraf çekerek mini mini oğlumuzun müjdesini verdik. Türkan'ın yakında geleceğini umuyorum. Süha'dan hiç ses yok. Yalnız ağabeyine gönderdiği mektuplarda bize de selam bulunduğunu söylüyorlar. Sana çocuğumuzun adından söz etmedim. Bu adı belki biraz garip bulacaksın. Fakat bende çok tatlı ve çok güzel bir hatırası olduğu için onu bütün diğerlerine tercih ettim. Oğlumun adı Funda'dır. Şu bildiğimiz dağlarda, kayalıklar arasında biten Funda. Ama o benim için sadece bir dağ süsü değildir. O, tabiatın en temiz, en saf ve en has zinetidir. Onun kokusu, yabancı kokular karışmamış, yaratılışının bekaretini muhafaza etmiş, el sürülmemiş bir bahar sembolüdür. Ben bu kokuyu karımın saçlarından ciğerlerime doldurdum. Dünyada en temiz, en lekesiz şeyleri Funza'da benzetirim. Benim mini mini Fundam, yeryüzünde her şeyden güzel kokuyor. Onu kokluyorum, kokluyorum. Yalnız ciğerlerimin değil, vücudumun her zerresinde Fundam'ın kokusu var. Görüyorsun ya, saadet insanı nasıl çocuklaştırıyor. Belki bana gülüyorsun. Fakat kahkahalarla gülsen, gene neşe ve sevincimin coşkunluğunu sana haykırmaktan kendimi alamayacağım. Bu satırları karım hafif bir uyku kestirirken yazıyorum. Hiçbir tarafta ses yok. Güneş alçalmış, şeffaf bir akşam başlıyor. Şu anda Paris kim bilir nasıl kaynaşma halindedir. Beni yıllarca yoran bir sefahat beldesinden şimdi adeta tiksiniyorum. Bütün gürültülerden, iğrenç ve adi zevklerden uzak olan sakin yuvam, yeryüzünün bulunmaz bir cennetidir. Bir gün sen de benim kadar mutlu olursan bu sözüme hak verirsin. Uzun mektuplarını daima beklerim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kıymetli dostum. Vedat. Funda 2 yaşını bitireli 10 gün olmuştu. Sıcak bir Temmuz sabahıydı. Vedat, büyük havuzun yanındaki çardağın altında oturuyor, biraz ileride oynayan küçük oğlunu seyrediyordu. Fehiman daha geride, dizleri üzerine açtığı bir kitabı unutmuş, uzaklara bakıyordu. Vedat, karısının dalgınlığını arada sırada süzmekteydi. Bu kaçamak süzüşleri acı bir gülümseyiş izliyordu. Sonunda sabredemedi. Birdenbire, "Ne düşünüyorsun Fehiman? Sıkılıyor musun?" diye sordu. Genç kadın silkindi. Kocasına şaşkın şaşkın bakarak, "Bu nasıl soru? Niçin sıkılayım?" dedi. "Haksız olduğunu ileri sürmüyorum. 3 yıldır büyük bir sabırla yaşadığım bu hayatı biraz değiştirmek elbette ki en tabii ihtiyacın, hakkın. Ben sana böyle bir ihtiyacım olduğundan bahsettim mi? Senin de çocuğunun yanın kadar beni neresi mesut edebilir? Artık mesut olmadığını iddia etmiyorum. Fakat sıkılıyorsun yavrum." Fehiman üzgün bir tavırla başını çevirdi. Gözlerinde hafif bir buğu titriyordu. Vedat içini çekerek sözünü sürdürdü. "Seni Avrupa'ya götüreceğimi vaat etmiştim. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Felaketimin hiçbir an beni bu kadar imkansızlık karşısında kahrettiği kadar kahrettiği olmamıştır. İşte benim yüzümden erişemediğin arzularından biri. Gönlünde binbir heves kaynaştığını biliyorum. Fakat bir kötürüme hayatını adamının ne demek olduğunu ne yazık ki bugün anlıyorsun. Sana bunu evvelce anlatamadım." Fehiman isyankar bir doğruluşla cevap verdi. "Hayatımdan hiçbir şikayetim olmadığı halde beni böyle manasız sözlerle incitmek bilmem neden hoşuna gidiyor. Söyle Vedat, Yoksa sen de mi çok sıkılıyorsun? Bu da söz mü?
Elbette. Ben daima bu çevrede, bu çiftlikte yaşadım. Başka yerler, başka zevkler hayatımın çerçevesine girmedi. Halbuki sen daima ateşli, daima gezginciydin. Bu tek düze hayat şüphesiz ki seni tahammülsüz bırakmıştır.
Vedat derin bir düşünceye daldı. Bu sükuttan istifade eden genç kadın devam etti. Hem benim için beslediğin şüpheyi gönlünden silmek, hem de seni sıkan bu hayatı biraz değiştirmek için bir çare var. Sen pekala bir seyahate çıkabilirsin. Birlikte Avrupa'ya gidelim.
Genç adam acı bir kahkaha attı. Benimle birlikte seyahat etmek ne gülünç olur. Bunu hiç gözünün önüne getirdin mi? Dedi.
Fehiman can sıkıntısıyla derin bir nefes aldı. Niçin gülünç olsun? Yürüyebiliyorsun. Sana ben de yardım ederim.
Sen yardım edersin öyle mi?
Zavallı yavrum. Hiç düşünmüyorsun ki benim de biraz gururum vardır. Sen bu kadar genç, bu kadar güzel olasın. Bütün gözler senin üstünde toplanmış bulunsun. Sonra ben, kötürüm, yaşlı adam, senin kocan sıfatıyla sana dayanarak yürüyeyim. Sana sahip olmaktan iftihar yerine küçüleyim.
Eriyeyim, bunu mu istiyorsun?
Söyle, bunu mu?
Kendini neden bu kadar hor görüyorsun? Sen bir felakete uğradınsa onun matemini bir işkence yapmak fazla değil mi? 32 yaşındasın. Dünyadaki erkeklerin şüphesiz en güzelisin. Herkes belki sakatlığından dolayı sana acır. Ama bana hiç kimse senin karın olduğum için acımaz. Bilakis gıpta eder. Bu senin kuruntun. Beni sevdiğin için böyle görüyor ve böyle düşünüyorsun. Yalnız başka bir çare var.
Nedir?
Ben Funda ile burada kalayım. Sen enişten ve ablanla birlikte git. Onlar zannederim ayın sonlarına doğru Viyana'ya hareket edecekler. Bir süre Avrupa'da kalır, gezersin. Benim de gönlüm olur.
Fehiman ayağa kalkmıştı. Vedat'ın yanına gelip oturduğu koltuğun kenarına dayanarak onun yüzüne baktı.
Bana nasıl böyle bir teklifte bulunabiliyorsun? Yavrumdan ve senden uzaklaşmanın ne acı olduğunu, bu acı ile hiçbir yerde eğlenemeyeceğimi düşünmüyor musun? Senin bu seyahate ihtiyacın var. Eğer gitmezsen çok üzüleceğim.
Fehiman cevap vermedi. Uzun uzun uzaklara bakarak düşündü. Gözlerinde ince bir hazzın titreyişleri belirmişti.
Vedat onun gözlerindeki bu değişen anlamı derhal sezerek ilave etti.
Razısın değil mi?
Evet de.
Genç kadın hayır diye mırıldandı. Sizi bırakamam.
Kısa bir süre için. Ne çıkar?
Ne olursa olsun. Ya hep birlikte gideriz ya da gene hep birlikte kalırız.
Sözünü bitirir bitirmez yürüdü. Çocuğunu kucaklayıp öptü. Sonra gene mırıltıyla sizden uzak yaşayamam dedi.
Bence insanların Tanrı vergisi olan haklarıyla yetinmeleri şarttır. Kırılan bu ümidi yeni bir ümitle tamir etmeli, bütününü elde edemediğimiz şeylerin yarısına razı olmalıyız.
Ruşen Bey'in bu sözlerini Vedat hafif bir baş sallantısıyla dinliyordu. Derin bir göğüs geçirerek doğru dedi.
Benim üzüldüğüm filan yok. Biraz canım sıkılmıştı. O da çoktan geçti.
Sonra Fehiman'ın ince profiline daldı. Türkan kocasının felsefesinden kendisine pay çıkarmıştı.